İhtiyar Balıkçı, Ernest Hemingway.
Ayrım 2.
Hep yarış listeleri bulunurdu cebinde. Telefonda konuşurken de sık sık atların adlarını söylerdi. Büyük bir menajerdi, dedi çocuk. Babama kalırsa en büyük menajer oymuş. Buraya en çok o geldiği için olacak, dedi ihtiyar adam. Droşe'de her yıl buraya gelmeye devam etseydi baban ona en büyük menajer derdi. En büyük menajer kim aslında? Luc mü, Mike Gonzalez mi? Bana kalırsa ikisi de bir. En iyi balıkçı da sensin. Değilim, daha iyileri var. Keva, dedi çocuk. Bir sürü iyi balıkçı var. Birkaç tane de büyük balıkçı var ama sen bir tanesin. Sağ ol, sevindiriyorsun beni. Dilerim koca bir balık çıkar da karşıma, seni yanıltmam. Dediğin gibi hala güçlüysen bütün balıklar vız gelir sana. Belki de sandığım kadar güçlü değilimdir, dedi ihtiyar adam. Ama bu işin hilelerini bilirim. Üstelik inatçıyımdır da. En iyisi sen yat şimdi. Sabahleyin dipdiri kalkarsın. Ben bunları terasa götürürüm. İyi geceler öyleyse. Sabahleyin uyandırırım seni. Sen benim çalar saatimsin, dedi çocuk. Benim çalar saatim de yaşımdır, dedi ihtiyar adam. İhtiyar adamlar niye erkenden uyanırlar? Daha uzun bir gün geçirmek için mi? Bilmem, dedi çocuk. Bütün bildiğim çocukların geç vakte kadar mışıl mışıl uyuduğu. Unutmam, dedi ihtiyar adam. Tam zamanında uyandırırım seni. Beni onun uyandırması hoşuma gitmiyor. Küçük düşüyorum gibi geliyor bana. Biliyorum. İyi uyu ihtiyar. Çocuk çıkıp gitti. Masada ışık yakmadan yemişlerdi yemeklerini. İhtiyar adam pantolonunu çıkarıp karanlıkta girdi yatağa. Pantolonunu yastık gibi katlayıp arasına gazeteyi koydu. Battaniyeye sarınıp Somya'nın yaylarını örten öteki eski gazetelerin üstüne koydu. Kısa zamanda uykuya dalmıştı. Çocukken gittiği Afrika'yı gördü rüyasında. Altın sarısı, uzun kumsalları, beyaz, o kadar beyaz ki insanın gözünü acıtan kumsalları, yüce burunları, kahverengi büyük dağları gördü. Her gece o kıyıda yaşıyordu şimdi. Rüyalarında dalgaların gürültüsünü duyuyor, yerli kayıklarının gelişini görüyordu. Uyurken güvertedeki katranla üstüpü kokusu geliyordu burnuna. Sabahları karadan esen rüzgarın getirdiği Afrika kokusu geliyordu. Genellikle karadan esen rüzgarın kokusunu duyunca uyanır, gidip çocuğu uyandırmak için giyinirdi. Ama bu gece rüzgarın kokusunu çok erken duydu. Rüyasında biliyordu erken olduğunu. Denizden yükselen adaların beyaz doruklarını görmek için rüyasını sürdürdü. Sonra da Kanarya adalarının değişik limanlarını, gemilerin demirlediği rıhtımlarını gördü. Artık fırtınalar görmüyordu rüyasında. Kadınları, büyük olayları, büyük balıkları, kavgaları, güç denemelerini, yarışmalarını, karısını da görmez olmuştu. Sadece yerleri görüyordu artık. Bir de kumsaldaki aslanları. Alacakaranlıkta kedi yavruları gibi oynuyorlardı. Çocuğu sever gibi seviyordu onları. Çocuğu hiç görmüyordu. Uyandı. Açık kapıdan dışarıya, aya baktı. Pantolonunu alıp giydi. Sabah serinliğiyle titriyordu. Ama titreye titreye ısınacaktı, biliyordu. Kürek çekecekti birazdan. Çocuğun oturduğu evin kapısı kilitli değildi. İhtiyar adam kapıyı açıp çıplak ayaklarıyla sessizce içeri girdi. Çocuk ilk odadaki bir şiltede uyuyordu. İhtiyar adam solmakta olan ayın ışığında açık seçik görebiliyordu onu. Ayaklarından birini tuttu usulca. Çocuk uyanıncaya, dönüp kendisine bakıncaya kadar da bırakmadı. Başını salladı ihtiyar adam. Çocuk da yatağın yanındaki iskemlede duran pantolonunu alıp bacaklarına geçirdi. İhtiyar adam kapıdan çıktı. Arkasından da çocuk. Uykuluydu. İhtiyar adam kolunu omuzlarına attı onun. Bağışla, dedi. Keva, dedi çocuk, madem erkeğiz. İhtiyar adamın kulübesine inen yolu tuttular. Yol boyunca yalın ayak adamlar gidip geliyordu karanlıkta. Teknelerinin direklerini taşıyorlardı. İhtiyar adamın kulübesine varınca çocuk sepetteki olta takımlarını, zıpkını, kancayı aldı. İhtiyar adam da çevresine yelken sarılı direği omuzladı. Kahve içer misin, diye sordu çocuk. Önce şu takımları tekneye atalım da sonra içeriz. Balıkçılar için sabahleyin erkenden açılan bir yerde süt dozu kutularından kahve içtiler. Nasıl uyudun ihtiyar, diye sordu çocuk. Uykusundan ayrılmak zordu doğrusu ama yavaş yavaş uyanıyordu. Çok iyi uyudum Manolin, dedi ihtiyar adam. Bugün kendime güvenim var. Benim de, dedi çocuk. Gidip senin sardalyalarla benimkileri alayım. Senin taze yemleri de. Bizim takımları o getiriyor. Kimseye bir şey taşıtmaz. Başkayız, dedi ihtiyar adam. 5 yaşındayken bile bir şeyler taşıtırdım sana. Biliyorum, dedi çocuk. Şimdi dönerim. Bir kahve daha iç. Burada parasını sonra versek de olur. Çıplak ayaklarıyla mercan taşlarına basarak yemlerin saklandığı buzhaneye gitti. İhtiyar adam ağır ağır içti kahvesini. Bütün gün başka bir şey koymayacaktı ağzına. Kahveyi içmesi gerektiğini biliyordu. Yemek yemek uzun süredir sıkıyordu onu. Yanına yiyecek almıyordu bu yüzden. Teknenin başında bir şişe su bulunduruyordu, o kadar. Bütün gün başka bir şeye ihtiyacı yoktu. Çocuk sardalyalarla gazete kağıdına sarılı iki yemle dönmüştü şimdi. Ayaklarının altında çakıllı kumları duyarak tekneye gittiler. Kaldırıp suya indirdiler onu. Rastgele ihtiyar, rastgele, dedi ihtiyar adam. Küreklerin ip halkalarını ıskarmozlara geçirdi. Öne doğru eğildi sonra. Limandan çıkmak için karanlıkta kürek çekmeye başladı. Kumsalın başka yerlerinden de denize açılan sandallar vardı. Ay tepelerin arkasına indiği için göremiyordu onları ama küreklerin şıpırtılarını duyuyordu. Ara sıra biri bir şeyler söylüyordu teknelerin birinde. Ama sandalların çoğundan ses çıkmıyordu, kürek şıpırtılarından başka. Limanın ağzına gelince dağıldılar. Balık bulma umuduyla her biri bir başka yerine açıldı okyanusun. İhtiyar adam uzaklara gideceğini biliyordu. Toprağın kokusunu arkalarda bırakarak okyanusun dupduru sabah kokusuna doğru kürek çekti. Balıkçıların büyük kuyu dedikleri yerden geçerken galf yosunlarının fosforlu ışıltısını gördü suda. Su 700 kulaç derinleşi verdiği için büyük kuyu denirdi buraya. Akıntılar okyanusun dibindeki dik duvarlara çarparak girdaba dönüştüğü için her çeşit balık bulunurdu. Burada yem balıkları ve karides yatakları vardı. Derin çukurlarda mürekkep balıkları da olurdu bazen. Geceleri yukarıya, su yüzüne yakın yerlere çıkarlar, başıboş balıklara yakalanırlardı. İhtiyar adam sabahın gelişini duyuyordu karanlıkta. Kürek çekerken uçan balıkların suyu bırakırken çıkardıkları titrek sesi, karanlığa dalarken sert kanatlarının hışırtısını duyuyordu. Uçan balıklardan çok hoşlanırdı. Okyanustaki en yakın dostları onlardı çünkü. Kuşlara, özellikle incecik kara deniz kırlangıçlarını acırdı. Durmadan uçan, bir şeyler arayan ama aradıklarını çoğu zaman bulamayan deniz kırlangıçlarına. Kuşların hayatı bizimkinden de zor diye düşündü. O soyguncu kuşlarla iri kuşlar dışında. Okyanusun bu kadar acımasızken kuşları o deniz kırlangıçları gibi neden incecik, çelimsiz yaratmışlar? İyidir okyanus, çok güzeldir ama acımak nedir bilmez bazen. Öyle de çabuk davranır ki suya dalan, avlanan balıklar hüzünlü sesleriyle o küçük balıklar denizin yanında çok çelimsiz kalıverir. Denizi La Mar olarak düşünürdü hep. İspanyollar sevdikleri zaman böyle derlerdi denize. Onu sevenlerin kötü şeyler söyledikleri de olurdu ama ne derlerse desinler denizi hep bir kadın olarak düşünürlerdi. Genç balıkçılardan bazıları ağları için mantar yerine şamandıra kullananlar, köpek balığı ciğerinin para ettiği zamanlar alınmış motorlarla balıkçılık edenler, erkeklik belirtisi olan elli kullanırlardı. Elmar. Kendileriyle yarışan biriymiş gibi, bir yer hatta bir düşmanmış gibi. Ama ihtiyar adam hep dişi olarak düşünürdü denizi. Büyük iyilikler yapan, büyük iyilikler saklayan biri olarak. Çılgınca kötü şeyler yapıyorsa bile elinde olmadan yapıyordu. Ay bir kadını nasıl etkiliyorsa denizi de öyle etkiliyor diye düşündü. Durmadan kürek çekiyordu. Onun için bir çaba sayılmazdı bu. Aynı hızla ilerliyordu çünkü. Okyanusun yüzü de akıntının değiştiği yerler dışında dümdüzdü. İşin üçte birini akıntıya bırakıyordu. Hava aydınlanmaya başlayınca bu saatte bulunması gereken yerin çok ötelerinde olduğunu gördü. Derin kuyuları bir hafta taradım, işe yaramadı diye düşündü. Turnaların, albakorların bulunduğu yerleri tarayayım bugün. Belki iri bir balık yakalarım. Hava iyice aydınlanmadan önce oltalarını atmıştı. Akıntıyla sürükleniyordu. Yemlerden biri 40 kulaç derindeydi. İkincisi 75. Üçüncüsü ile dördüncüsü de mavi suların diplerinde 100 kulaçta, 125 kulaçtaydılar. Yem balıkları zokalara sımsıkı geçirilmişlerdi. İğnelerin kıvrımlarıyla uçları da taze sardalyalarla örtülmüştü. Her sardalyanın iki gözünden geçirilmişti iğneler. Parıldayan çelikte yarımşar çelenk gibi duruyorlardı. Büyük bir balığa güzel kokulu, lezzetli gelmeyecek yer kalmamıştı iğnelerde. Çocuk taze iki turna ya da albakor vermişti. Derinlerdeki iki oltanın uçlarına iskandil kurşunu gibi asılmışlardı. Ötekilerde daha önce kullandığı kocaman mavi bir lüferle sapsarı bir lapina takılıydı. Hala diriydiler. Üstelik sardalyaların kokusu daha da çekici kılıyordu onları. Kurşun kalem kalınlığındaki olta ipleri yeşil birer çubuğa bağlanmışlardı. Yem çekilecek ya da oltaya dokunulacak olursa suya batacaktı bu çubuklar. Oltaların ikişer tane kırkar kulaçlık sicimleri vardı ayrıca. Bu sicimleri gerekirse kısa zamanda birbirine bağlayıp 300 kulaçtan derine inmek mümkündü. İhtiyar adam teknenin yanındaki 3 çubuğun batmasını kolluyordu şimdi. Bir yandan da oltaları gerekli derinlikte dimdik tutabilmek için usulca kürek çekiyordu. Oldukça aydınlanmıştı hava. Güneş doğdu doğacaktı. Güneş incecik yükseliverdi denizden. İhtiyar adam öteki sandalları gördü. Suya iyice yapışmışlardı. Kıyıya yakındılar. Akıntı boyunca yayılmışlardı. Derken parlayıverdi güneş yükselince. Düzgün denizden gözlerine yansıdı. İhtiyar adamın gözleri acıdı. Sudaki parıltılara bakmadan kürek çekmeye devam etti. Dibine bakıyordu suyun, aşağıya, karanlığa dimdik inen oltalara. Herkesten dik tutabiliyordu oltalarını. Böylece okyanusun her kesiminde balıklar için yem bulundurabiliyordu. Ötekiler ise oltalarını akıntıya kaptırıyorlardı. 100 kulaç derinde sandıkları yemleri 60 kulaç derinde duruyordu aslında. Ama diye düşündü, dikkatli davranıyorum ben. Yalnız şansım yok artık. Ama kim bilir, belki bugün. Her gün yeni bir gündür. Şanslı olmak daha iyidir. Ama ben dikkatli olmayı yeğe tutarım. Şans kapıya geldiğinde hazır olur insan. Güneş 2 saat yükselmişti şimdi. Doğuya bakmak o kadar acıtmıyordu gözlerini. Artık görünürde 3 tekne kalmıştı. Onlar da suya batmış gibi görünüyorlardı. Kıyıya yakındılar. Ömrüm boyunca güneş gözlerimi acıttı doğarken diye düşündü. Ama hala sapasağlamlar. Akşamları gözlerim kararmadan bakabiliyorum ona. Üstelik daha parlak oluyor akşamları. Ama sabahları acı veriyor. Tam o sırada ilerisinde uzun kara kanatlarıyla gökyüzünde dönen bir kuş gördü. Kanatlarını kapayarak ansızın alçalıverdi kuş. Sonra dönmeye başladı yine. Yüksek sesle bir şey bulmuş dedi ihtiyar adam. Aranmıyor, bulmuş. Kuşun döndüğü yere doğru ağır ağır kürek çekti. Acele etmiyordu. Oltalarını dimdik tutuyordu. Suları dalgalandırdı biraz. Kuşu kullanmaya kalkmasa daha ağır giderdi. Ama böylesi de iyiydi. Kuş havaya yükselerek dönmeye devam etti. Kanatları hareketsizdi. Ansızın alçaldı sonra. İhtiyar adam uçan balıkların denizden fırlayıp su yüzünde umutsuzca yüzdüklerini gördü. Yüksek sesle "Yunuslar," dedi ihtiyar adam. "Koca yunuslar." Kürekleri bırakıp küçük bir olta çıkardı baş altından. Orta boy iğnesine sardalyalardan birini taktı. Yandan suya bıraktı oltayı. Kıçtaki halkalardan birine bağladı. Sonra bir başka oltaya daha yem takarak baş altında gölgeye koydu onu. Kürek çekmeye, su yüzüne inmiş uzun kanatlı kuşu gözlemeye başladı yeniden. Gözlerken kuş pike yapmak için kanatlarını kapayarak yine daldı. Sonra boş yere çılgınca kanat çırparak uçan balığı kovalamaya başladı. İhtiyar adam koca yunusların kaçan balıkları kovalarken sudan hafifçe çıkan sırtlarını görebiliyordu. Kaçak balıkların altında yüzüyordu yunuslar. Hızla yüzüyorlardı. Balıklar suya düşünce tam altlarında olacaklardı. Büyük bir okyanus sürüsü diye düşündü. İyice yayılmışlar. Uçan balıkların pek şansı yok. Kuşun hiç yok. Uçan balıklar ona göre çok büyük, üstelik çok hızlı gidiyorlar. Uçan balıkların bir daha sıçramalarını, kuşun sonuçsuz çabalarını gözledi. Sürüyü kaçırdım diye düşündü. Çok hızlı gidiyorlar, çok uzağa gidiyorlar. Sürüden bir ayrılan olursa belki yakalarım. Belki benim büyük balık da yakınlarında bir yerdedir. Büyük balığım mutlaka buralardadır. Bulutlar karanın üstünde dağlar gibi yükseliyorlardı şimdi. Kıyı arkasındaki kurşuni mavi tepelerle uzun düz bir çizgiydi sadece. Sular lacivertti, mora çalan bir lacivert. Aşağıya bakınca karanlık suda kırmızı yakamozlar gördü. Güneşin yarattığı garip ışıkları gördü. Okyanusa dimdik inerek gözden kaybolan oltalarına baktı. Yakamoz gördüğüne sevindi çünkü balık demekti bu. Güneş yükselmişti artık. Suda yarattığı garip ışıklar havanın iyi olacağını gösteriyordu. karanın üstündeki bulutların biçimiydi. Ama kuş gözden kaybolmak üzereydi, suyun yüzünde güneşin ağarttığı sargasso yosunlarından, sarı yosunlardan, teknenin yanında yüzen mor, kaygan bir deniz anasından başka bir şey görünmüyordu.
Ayrım sonu.